Erguvan Kapısı, Oya Baydar, 2004 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, Can Yayınları, 12. basım, 2005, 6. Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Aralık 2007. Bu kitap 493 sayfadır. Okuyan Ayal Gökçe. Erguvan Kapısı muhkem bir roman. Belli ki çok düşünülmüş, ince ince hesap edilmiş, hiçbir eksiği, hiçbir fazlası olmamasına özen gösterilmiş, klasik tanımını hak eden bir roman bu. Füsun Akatlı. Kahramanlarını yapılandırmada olağanüstü Oya Baydar. Öyle yerleştiriliyor ki romana bu kişiler, onlar olmadan yapıtın otarılamayacağını seziyorsunuz irkilerek. M. Sadık Aslankara. Romanın kahramanları benim için de hiç yabancı değiller. Hikmet Çetinkaya. Oya Baydar'ın anlatımı çok akıcı. Bir sonraki bölümde ne olacağı merakı okuru hiç sıkmadan sürüklüyor. Asuman Kafaoğlu Büke. Erguvan Kapısı 420 sayfalık bir roman. Ama bir başladınız mı elinizden bırakamıyorsunuz. Okurken bir yandan anlatım güzellikleri, öte yandan da anlatılanların acılığıyla ürpertiyor okurunu. Turgay Fişekçi. Oya Baydar, Erguvan Kapısı ile çok katlı ve farklı okumaları açık bir roman sunuyor okuruna. Gerçek bir roman okumanın hazzını veriyor okura. Çiğdem Ülker. Oya Baydar, 1940'ta İstanbul'da doğdu. Notre Dame de Sion, Fransız Kız Lisesi'nin son sınıfında yazdığı Allah Çocukları Unuttu adlı gençlik romanı nedeniyle neredeyse okuldan atılıyordu. 1964'te İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Aynı yıl bu bölüme asistan olarak girdi. Türkiye'de işçi sınıfının doğuşu konulu doktora tezinin üniversite profesörler kurulu tarafından iki kez reddedilmesi üzerine öğrenciler olayı protesto için üniversiteyi işgal ettiler. Bu olay ilk üniversite işgal elimi oldu. Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi'ne sosyoloji asistanı olarak girdi. 1971'deki 12 Mart askeri müdahalesi sırasında Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS üyesi olarak sosyalist kimliği nedeniyle tutuklandı ve üniversiteden atıldı. 1972-1974 arasında Yeni Ortam, 1976-1989 arasında Politika gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Sosyalist yazar, araştırmacı ve eylem kadını olarak tanındı. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sırasında yurt dışına çıktı. 1992'ye kadar 12 yıl Federal Almanya'da sürgünde kaldı. Burada sosyalist sistemin çöküş sürecini yakından yaşadı. 1991'de yazdığı Elveda Alyosha adlı öykü kitabıyla Sait Faik Hikaye Armağanını, 1993 yılında da Kedi Mektupları adlı romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülünü aldı. Türkiye'ye dönüşünde Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı'nın ortak yayını olan İstanbul Ansiklopedisi'nde redaktör ve Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi'nde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Hiçbir Yere Dönüş adlı romanı 1998'de, Sıcak Külleri Kaldı 2000'de yayınlandı. Bu romanıyla 2001 yılı Orhan Kemal Roman Armağanını, son romanı Erguvan Kapısı ile de 2004 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü aldı. Erguvanlar. Kurtarmak için kayıp ruhunu şehrin, gizli, viran bir kapıdan giriyor. Erguvan Kapısı'ndan. Başında Erguvan tacı, Erguvan giyinmiş, yaraları Erguvan, münkir bir keşişin gölgesinin ardından kutsal bilgeliğe doğru yürüyor. 1. Yüzlerce yıl önce bir manastırda kutsal metinleri el yazısıyla çoğaltmaktan gözlerini feri sönmüş Bizanslı bir yazıcı keşişin, tarihle şakalaşması ya da kadere isyanı olan o büyülü dizelerin peşine takılıp çocukken ayrıldığım şehre Erguvan Kapısı'nı aramaya dönmüştüm. Babam ayrıldığımız değil, sürüldüğümüz şehir derdi. Gerçek vatanımız, atalarımızın toprağı. Onlar geldiğinde biz 2000 yıldır oradaydık. Onlar Fatih Sultan Mehmet'in gemilerini karadan yürüterek Haliç'e indirdiğini ve Bizans'ı yerle bir ederek Türk'ün rüyasını gerçekleştirdiğini tarih derslerinde biraz korku, daha çok hayranlıkla öğrendiğimiz Müslüman Türklerdi. Babamın müşterileri, annemin dostları, komşularımız, çocukluk arkadaşlarım, okul, ada, mahalle arkadaşlarım. Karaköy rıhtımından küçük ailemizi yeni dünyaya götürecek İngiliz bandralı gemiye bindiğimizde 14 yaşındaydım. Yaz sonuydu. Annem siyah saçlarının ve siyah gözlerinin laciverde çalan pırıltılarını yansıtan beyaz keten bir elbise giyinmişti. Bir yandan küpeşteye tırmanmaya çalışan küçük Mariana'yı zapt etmeye çabalarken bir yandan rıhtımda kalan İren halayla Dimitri amcaya el sallıyordu. Beyaz fili dantel eldivenli zarif elinin tüm parmaklarında Eldivenin üzerine takılmış yakut, elmas, zümrüt ve yeşim taşından yüzükler parlıyordu. Babam, koyu renk şık keten ceketinin sol cebinden hiç eksik etmediği beyaz ipek mendiliyle gözlüğünü camlarını siler gibi yapıp gözlerini siliyordu. İrin halanın da elinde kah burnuna, kah gözlerine götürdüğü pembe bir mendil vardı. Vapur iki kıza bir uzun düdük çalıp da demir alırken içimin ezildiğini, gözlerimin buğulandığını hatırlıyorum. Bıyıkları henüz terlemeye başlamış bir yeni yetme ayrıldığı kentte ardında neler bırakır, içinde neler taşır? Hangi lezzetler, hangi kokular, hangi renkler, hangi anılar? İstanbul rendelenmiş tahta yongası, reçini, cila, öde ağacı, tavada balık, yosuk, yasemin kokusuydu. Büyükada'nın sarı pompon gülleri, mimozaları ve yaseminleri, Beylerbeyi kurusunun erguvanları, Arnavut göğü sırtlarının kokulu pembe çilekleriydi. Taksim'den Teşvikiye'ye kalkan dolmuşlar, Kapalı Çarşı'nın loş serinliği, Sultanahmet köftecisinin iştah açan dumanı, Çiçek Pasajı'nın midye tava, kokoreç, bira, biraz da helal karışımı kokusu, bir de sarı uzun saçlı, kabarık etekli bir küçük kıza açıklanamamış çocukluk aşkının buruk anısıydı. Amerika'ya uçakla değil de gemiyle gitmemizin nedeni, yanımızdaki sayısını unuttuğum bavullar ve babamın gümrüklerde açılmamasını sağlamak için gümrükçülerden gemi personeline kadar çok yüklü bahşişler verdiğini anlattığı o ağır sandık olmalıydı. Bir kısım eşyayı, değerli kitapları, hatta giysilerimizin bir bölümünü İren halama bırakmıştık. Ama herkesin ayrılmak istemediği eşyaları vardı. Annemin Paris'in ünlü modacılarından alınmış çeşit çeşit giysileri, mantoları, kürkleri, İnci ve payetlerle işlenmiş, sadece duvağının 4 kilo geldiğini övünerek anlattığı gelinliği, sedef kalkmalı mücevher kutusu, ince oyma antika dikiş kutusu, limoş porseleni yemek takımı, Çin vazoları, değerli bibloları, babamın bir bavul dolusu evrakı ve tamamının sadece kendisinde olmasıyla övündüğü 1897 baskısı 24 ciltlik Yunan klasikleri antolojisi, ayrıca şapka kutuları, bir valiz dolusu aile fotoğrafı ve çerçevelerinden sökülerek en büyük bavulların altına özenle saklanan, aralarında Şeker Ahmet Paşa'nın, Ayvazovski'nin, Hausto Zonaro'nun eserlerinin ve sonradan sahte olduğunu öğrendiğimiz bir Matisse'in de bulunduğu çok değerli tablolar. Mariana ile benim oyuncaklarımız, giysilerimiz, incecik ipek acem halıları, Hint seccadeleri, içi doldurulmuş bir tavus kuşu, yine bavulların altına, giysilerin arasına yerleştirilmiş Bizans mozaikleri parçaları, kazılardan çıkmış bezeli toprak kaplar, mermer heykelcikler ve daha bir sürü eşya. Çocuk gözümün o zaman tümünü fark edemediği ama annemin mücevherlerini satmaya bile gerek kalmadan alıştığımız yaşam düzeyini Amerika'da da sürdürmemize olanak sağlayan değerli mallar. Babam aileden antikacıydı. Büyükada'daki köşkün, Nişantaşı'ndaki evin her yanı antika eşya doluydu. Bazen eve getirdiği bir parçaya annem el koyar, bunu asla sattırmam derdi. Kısa boylu, tıknaz, çıplak kafalı, biraz da yaşlıca babam, genç ve güzel karısına sevgisini paha biçilmez antikaları, onun o küçük ayaklarının altına sererek göstermeye çalışırdı. Kulidevi Bit Pazarı'ndaki onarım atölyesini ve depoyu, Kapalı Çarşı'daki antikacı dükkanını hatırlıyorum. Babam, işe alışmam için okullar tatil olduktan sonra haftada birkaç gün dükkanda ya da bit pazarındaki atölyede çalışmamı isterdi. Perşembeleri Kulidevi günüydü. Bit pazarının içinde barındırdığı gizli zenginlikleri ve güzellikleri ele vermeyen derme çatma kapısından içeri dalardım. Babamın, Anadolu'nun dört bir yanından eski eser kaçakçılarından topladığı, değerli parçaları saklamak için de kullandığı mobilya onarım atölyesi küçük avlunun sol köşesindeydi. İkonalar, mozaikler, Troya'dan, Efes'ten, adını bilmediğim birçok ören yerinden ve tabii İstanbul'dan çıkarılmış eski kapkacak, kandiller, mermer levhalar, heykeller, onarılacak eski ahşap eşyanın yığılı olduğu depo bölümünün arkasındaki girişi gizli, kapısı hep kilitli odada dururdu. Anahtarının sadece babamda olduğunu sandığım o odanın sırlarını keşfettiğimde 12 yaşındaydım. Kültür kolu çalışması yüzünden okuldan geç çıktığım bir gün, babamın Anadolu'dan mal toplamaya gittiğini unutup eve birlikte dönebilmek için kule dibine uğramıştım. Orayı severdim. Cila ve ahşap kokusunu, çalışırken türkü söyleyen ustaları, benden biraz irice çırakları, özellikle de resimleri, tabloları, ikonaları. Paydos saati henüz gelmemişti ama talaş tozu ve cila kokusunu hafifletmek için kışın bile yarı açık tutulan dış kapı kapalıydı. İçeriden ne işçilerin türküleri, ne çekiç, ne rende, ne de çay bardaklarında dönen metal kaşıkların sesi, Tanıdık bildik hiçbir ses gelmiyordu. Akşamın erken indiği kış günlerinden biriydi. Ortalık kararmaya başlamıştı, çevre tenhaydı. Dükkanım çoğu kapanmıştı ama babam orada olsun olmasın bizim atölye hep geç paydos ederdi. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu duygusuna kapıldım. Yüreğimde hafif bir çarpıntıyla kapıyı zorlamaya karar verdim. Bütün gücümle dayanınca iyi kapanmamış kanatlı kapı açıldı. İçerisi yarı karanlıktı, kimseler yoktu. Önüne geçemediğim garip bir dürtüyle parmaklarımın ucuna basarak gizli odanın girişini saklayan antika dolaba yöneldim. Dolap yana itilmişti. Dolabın arkasındaki sürgülü kapı birkaç parmak aralıktı. Çıt çıkarmamaya gayret ederek aralıktan içeri baktım. Demir parmaklıklı buzlu camdan sızan günün son ışıklarının alacakaranlığında eski bir divanın üzerinde çırılçıplak yatan kadını ve onun üzerine eğilmiş adamı gördüm. Kadın, ikonalardan, antika biblolardan, heykellerden ve bütün tablolardan daha büyüleyici, daha güzeldi. Odanın karanlığa varan loşluğunda vücudu daha bir beyaz parlıyordu. Bir an, kısacık bir an, babamın yeni bulduğu antika bir mermer heykel sandım. Sonra annemi tanıdım. İnliyor, mermer kalçalarını kıpırdatıyor ve daha, daha derine diye üstündeki adama yalvarıyordu. Büyülenmiştim, korkmuştum, içim bir tuhaf olmuştu. Adamın, "Orospum, kaltağım benim, kocan olacak ibni derine sokamıyor mu?" dediğini duydum. Seyretmek istiyordum ama birden midem bulandı, kusacak gibi oldum. Elimle ağzımı kapattım, parmaklarımın ucuna basarak kendimi sessizce dışarı atmaya çalıştım. Kapıdan çıkarken bir vazoyu devirdim. Dışarı çıkar çıkmaz kustum, sonra deli gibi koşmaya başladım. Yüksek kaldırımı nefes nefese tırmanıp tünele çıktım. Harekete hazırlanan tramvaya atladım. Bütün vücudum yanıyordu. Kafamın içinde dolanan bir yılan boğazımdan geçip mideme iniyor, içimi kazıyor, yeniden ağzıma yükseliyordu. Yine kusacak gibi olup tramvaydan ilk durakta indim, eve koşarak döndüm. Kapıyı açan hizmetçi kıza okulda hastalandığımı söyledim. Üzerinde okul giysileriyle yatağa girip yorganı başıma çektim. Annemin çıplak vücudu, babamın dükkanında o güne kadar gördüğüm en güzel heykeldi ve üzerine abanmış adama doğru kaldırdığı tuhaf bir iç ışıkla aydınlanmış yüzü, gördüğüm bütün Meryem tasvirlerinden daha kutsal, daha anlamlıydı. Annemi antikacı deposunun gizli odasında, babamın da gözdesi olan o hemşinli yeşil gözlü yakışıklı ince marangoz ustasıyla çırılçıplak sevişirken yakalamamış olsaydım, yıllar sonra İstanbul'a Erguvan kapısını aramaya da gelmezdim sanırım. Anılar, olaylar ve duygular arasındaki ilk bakışta kavranamayan, anlamsız görünen derin bağlar, çocukluğumuzun puslu anılarının bilinçaltımızda yarattığı karmaşık dünya, özgür seçmemiz sandığımız ön belirlenmeler, tasvirlerin derin, gizemli bakışlarından ve heykellerin arasında bir mermer venüs gibi uzanmış annemin çıplak vücudundan Bizans sanatına, tarihi eser kaçakçılığından beslenen baba mesleğinin reddinden Bizantolojiye uzanan hayat çizgimin beni getirdiği yer Erguvan kapısı oldu. Bizantiyon'un surlarından Justinianus duvarlarına, Konstantinopolis'in bütün surlarının bütün kapılarını tek tek bilirim. Ders verirken sık sık, neye yarar bütün bunlar, neden bunlarla uğraşıyorum, hadi benim kendimce nedenlerim, saplantılarım var diyelim. Ya şu gençler, 2000'lere doğru giden dünyada Konstantinopolis'in kapılarını öğrenecekler de ne olacak diye düşündüğüm olmuştur. Yine de yaptığım işten zevk alıyordum. Tarihlenemeyen bir ikonanın nerede, ne zaman yapıldığını bulmaktan, o zamana kadar gün ışığına çıkmamış bir mozaiğin ilk incelemesini yapmaktan, umulmadık bir yerde yeni bir el yazmasına ulaşıp gerçeklerden çok efsanelerden yaratılmış bir tarihi aydınlatmak umuduyla günlerce çalışmaktan neredeyse cinsel haz alıyor, doyum sağlıyordum. New York'ta sanat tarihi okurken tanışıp henüz öğrenciyken evlendiğim Amerikalı karım, ilgisizliğimden yakındığı bir gün, ikonaların ve el yazmalarında sevişmekten bana ayıracak ne zamanın ne de gücün kalıyor demişti. Birkaç yıl sonra da bir İtalyana aşık olup gitti zaten. Sanırım haklıydı. Cinselliğin hayatımda önemli bir yeri olmadı. Sağlıklı biriyimdir ama delikanlılığımdan beri aklı fikri kamışında olan bir adam değildim. İlk ıslak rüyalarımı gördüğümden bu yana cinsel arzularımın kabarmasını ve boşalmamı sağlayan tek görüntü annemin gizli odanın loşluğunda parlayan vücudu ve derine, daha derine diye inlemesiydi. Çocukken bundan o kadar utanç duyardım ki bir keresinde sabaha karşı yine aynı rüyayı görüp boşaldığımda günahın sorumlusu saydığım organımı kökünden kesmek istemiştim. Belki de yaptığım işi bu yüzden seviyordum. Geçmişin derinliklerinin sakladığı sırları bir köşesinden aydınlatmak, günahlarımdan arınma duygusu veriyordu. Tensellikten ve arzulardan uzak ikonalarda tutkuların sımsıkı kalıplar içinde bastırıldığı dinsel metinlerde, bağlı olmadığım bir inancın şiirlerinde huzur buluyordum. Sonra bir gün, bir araştırma için gittiğim İskenderiye'de, yeni kesilmiş hayvanların kanlarının yerlere aktığı ve sakat atın demir çengellere asıldığı leş ve kan kokan et pazarındaki allı pullu dansöz elbiseleri, hokkabaz giysileri, tefler, çeşitli çalgılar ve doğunun binbir gizeminin kokularını tüttüren buhurdanlar satan garip dükkanın gizli odalarından birinde yerlere yığılmış eski kitaplar arasında Bizans el yazmalarını karıştırırken o şiiri buldum. Benzer metinlerin aksine Bizans'ta konuşulan gündelik dile yakın bir Yunanca ile yazılmıştı. Büyük olasılıkla Bizans edebiyatının en özgün yapıtları olan Azizlerin yaşam öykülerinden birine ait ana metnin arasına sanki gizlice sokulmuştu. Sanki bir şaşırtmaca, bir tuzak, binlerce yıl sonrasına gönderilmiş gizli ve gizemli bir iletiydi. Şiirin dili, biçemi, içeriği, hatta el yazısı, parşömen yaprağındaki ana metinden farklıydı. Kalıplara uymuyordu. Kalıpçı, biçimci, tekrarcı Bizans edebiyatında o zamana kadar benzerini rastlamadığım gerçek bir şiirdi. Yazı tuhaftı. Büyük yuvarlak harflerden küçük harflere geçildiği ilk dönemin ürünü olmalıydı. İlk iki dizeden sonra tam okuyamıyor, kelimesi kelimesine çözemiyordum ama erişemediğim bir giz barındırdığını sezebiliyordum. Dumbarton Oaks'ta Bizans'ta ikona sanatı üzerine çalışırken eski diller profesörümüzün sanat tarihi araştırmalarında hele de dili çözmekte sezgi her şeyin başında gelir dediğini anımsadım. Sezgilerim bana bu şiirin gizemini çözmenin sadece akademik başarılarımı değil hayatımı da derinden etkileyeceğini söylüyordu. Belki de günlerdir sıcak, pis kokulu, tozlu, kasvetli arşiv odalarında ilkel koşullarda sürdürdüğüm çalışmanın istediğim gibi ilerlememesi, İskenderiye'nin bulantıcı sıcağı, Darıl'ın İskenderiye dörtlüsünün efsanevi şehrinin kendi çöküntülerinin ve çöp dağlarının altında usul usul, umutsuzca çürümesinin, can çekişmesinin tanığı olmaktan duyduğum kederdi beni böyle garip duygulara sürükleyen. Ne olursa olsun gizli, viran bir kapıdan giriyor. Erguvan kapısından dizesini çözdüğüm anda şiirin peşine takılıp o kapıyı aramaya çıkacağımı anlamıştım. İskenderiye'nin her mevsim toza bulanmış arka sokaklarında kurulan, çöplerle insanların birbirine karıştığı, uyuz köpeklerin yerlere saçılmış balık ve kasaplık hayvan artıklarını yaladığı, kurtlanmış yereye benzeyen pazarlarından birine açılan dükkanın adresini kütüphanedeki beyaz maşlahlı dilsiz adam, yoksa dilsiz sakridimi yapıyordu, bol bahşiş karşılığında vermişti. Şimdi düşünüyorum da ben ona bir şey sormamıştım. Çalıştığım masaya yaklaşmış, üzerinde kötü bir İngilizceyle ve okunaksız harflerle el yazmalarıyla ilgileniyorsanız iyi adreslerim var yazılı bir pusulayı önüme bırakmıştı. Evet ilgileniyorum dedim. More money diye yazdı kağıdın üstüne. Kabul anlamında başımı salladım. Tamam dedim. Elinin bir işaretiyle kendisini izlememi istedi. Kütüphanenin bu bölümü henüz yeni binaya taşınmamıştı. Kötü kokan, sıcak ve havasız koridorlardan geçtik, bir avluya çıktık. Bahşiş, bahşiş diyerek elini uzattı. Avucuna $2 koydum, pazarlığın böyle bağlanmayacağını, bunun bir başlangıç olduğunu biliyordum ama tadını çıkarmak istiyordum. Bahşiş, bahşiş, $2 daha. Bahşiş, bahşiş, bir $10 daha. Tamam dedim kararlı bir sesle. Yüzümü umutlu ve soran bakışlarla baktı. Tamam dedim yeniden. Cebinden çıkardığı bir kağıda önce İngilizce, sonra Arap harfliyle bir adres yazdı. Garip ve ürkünç sesler çıkararak acemi bir kroki çizmeye çalıştı. Sonra ayaklarını havaya dikmiş, boğazı kesilmiş bir hayvan, belki de bir öküz resmi yaptı. İmanı gör yazdı altına. Kroki kötü çizilmişti ama doğruydu. Beni hedefime ulaştırdı. Et pazarını kolay buldum. El rakkası da. Bir batılı, hele de oryantalizm rüzgarlarına kapılmış bir Amerikalı için eşi bulunmaz bir dükkandı burası. Mısır'da geçen bir film seti için hazırlanmışçasına yapay. İşte İskenderiye dedirtecek kadar da gerçekti. İçerisi solgun sarı ışıklarla yarı aydınlatılmıştı. Sıcak değildi ama havasız ve boğucuydu. Önce kimse yok sandım. Geldiğimi haber vermek için yerdeki bir tefi alıp salladım. Dar ve uzun odanın en sonunda oymalı bir yazıhanenin arkasında uyuklayan genç adam başını istemeye istemeye kaldırıp ne istediğimi sordu. Elimdeki krokiyi burnuna tutarak İmanı görmek istiyorum dedim İngilizce. İlgisiz ve uyuşuk tavrını hiç bozmadan peşinden gelmem için işaret etti. Yazıhanenin hemen arkasında ilk bakışta görülmeyen bir kapıya dokundu. Kapı kendiliğinden açıldı, belki de şifreliydi. Kapıdan içeri süzüldüm. Burası dükkanın girişinin aksine aydınlık ve serindi. Duvarlardaki raflarda ve yerde kağıtlar, kitaplar, ciltler, resimler, papirüsler, biblolar vardı. İman olması gereken adam, kafamda canlandırdığımın aksine genç ve boylu boslu bir siyahiydi. Yukarı Mısır'daki Sudan asıllılara, Nübiyelilere benziyordu. İngilizcesi de hiç fena değildi. Bizans dönemi el yazmaları aradığımı, istediğim orijinal metinleri bulursam iyi para verebileceğimi söyledim. Mısır'da pazarlığa başlamadan önce iyi para vereceğini söylemenin büyük hata olduğunu biliyordum ama ağzımdan çıkmıştı bir kere. İman, odanın köşesindeki dolabı hafifçe itti ve ardında kayboldu. Belli belirsiz bir şey hatırladım. Ürperdim, hafif bir mide bulantısı hissettim. Babamın atölyesindeki gizli odaya açılan sürme kapı da tıpkı böyle raflı bir dolabın arkasındaydı. Birden buradan kaçıp gitmek istedim. Dükkanın birbirine açılan sonsuz gizli odalardan oluştuğu sanısına kapıldım. Her odada annem genç aşığıyla sevişiyordu sanki. Bu odaya girdiğim kapı tam karşımda olmalıydı. Ama dört yanda raflar vardı, kapı seçilmiyordu. Boğazıma bir yumurtkandı. Dilsiz adamın tuzağına düşmüştüm. Paralı olduğum izlenimi yaratmıştım, üstüne üstlük. Ne budalalık, hem de İskenderiye gibi bir yerde. Paniklemiş bir halde ne yapacağımı düşünürken, siyahi adamın çıktığı kapı, daha doğrusu dolap yeniden açıldı ve İman, altına tekerlekli bir düzenek yerleştirilmiş, ağır görünümlü bir sandık iterek, aynı ciddi suratta odaya girdi. Erguvan kapısı öksesinin o sandıkta olduğunu henüz bilmiyordum. Sonraki günlerde önüme serilen el yazmalarını incelerken öğrenecektim. Titiz ve sabırlı bir araştırmacıyımdır. Bizans uzmanlarının ortak kanısına göre gelecek vadeden parlak bir bilim adamı. Ama bu defa sabırlı davranamadım. Başladığım araştırmayı yarıda kesip çantamda imandan bir servet ödeyerek aldığım el yazmalarıyla programımda olan Kahire'ye ve Kiev'e hiç uğramadan alelacele Amerika'ya döndüm. Bazı bürokratik sorunları çözmem, araştırma konumu ve yerini değiştirdiğimi bildirmem, gerekli izinleri almam gerekiyordu. Vakit kaybetmeden Washington'a uçtum. Oradan İstanbul'a, çocukluğumun şehrine dönüp Erguvan kapısını arayacaktım. Nisan'ın son günleriydi. Avrupa'nın büyük kentlerindeki benzerlerini hiç aratmayan Yeşilköy Havalimanı'ndan rahatına ve boğazına olduğu kadar zarafete de düşkün bir Fransız arkadaşım tavsiye ettiği otele gitmek üzere taksiye bindim. Tam sana göre bir yerde. Bizans'ın kalbinde, Sultanahmet'te, üstelik de inan bana gördüğüm en iyi otellerden biri demişti. Sultanahmet çocukluğumda iyi bildiğim bir semtti. Babamın kapalı çarşıdaki antikacı dükkanına her gidişimde, hele hava güzelse, Ayasofya'nın, Sultanahmet Camii'nin, Aya İrini'nin, Topkapı Sarayı'nın, Yerebatan'ın, Binbir Direk Sarnıcı'nın, daha nice görkemli yıkıntının, onca büyülü adın, Hristiyan Bizans'la Müslüman İstanbul'un bütün büyük efsanelerinin bir arada yaşadığı Sultanahmet'e de uğrardım. Üstelik yolun üstünde evdeki aşçının köftelerinde asla aynı tadı bulamadığım Sultanahmet köftecisi ise Gaziantep'in üstüne iki porsiyon kaymaklı dondurma koydurduğum muhallebici de vardı. Taksiye bindiğimde Eğitin Polin diye geçirdim içimden. Konstantinopolis'in muhteşem surlarının kapılarına gelip yol soranlara köylüler ya da askerler şehri göstererek Eğitin Polin şehre doğru derlerdi. Taksi şoförüne Eğitin Polin desem ne olur? Heyecanlıydım, neşeliydim. İçimden bu ziplikler yapmak geçiyordu. Yine de ciddi bir tavırla Sultanahmet'e gitmek istediğimi söyledim. Sonra epeyce gerilemiş Türkçemle, mümkünse altın kapıdan geçmek istediğimi ekledim. Saçmaladığımı, şoför şaşkından çok ilgisiz bir sesle, ''Ne kapısı?'' diye sorduğunda fark ettim. Yine de elimdeki şehir planına ve eski Bizans haritasına bakarak yolu tarif etmeye çalıştım. Güneybatı'da Marmara Denizi'ne yakın, İlk sur kapısı olduğunu söyledim. Altın kapı artık yok tabii, biliyorum. Ama yedi kulenin orada kalıntıları vardır. Oralardan sur içine mutlaka bir geçit olmalı. Porta Oraya. Her bir dönemini kaç kere yıkılıp kaç kere daha görkemli, daha parlak, daha debdebeli olarak yeniden inşa edildiğini, her dönemdeki ölçülerini, heykellerini, bezemelerini ezbere bildiğim zafer kapısı. Doğuyu batıya, birleştiren Via Egnatia altın kapıda başlar. Şehir surlarının dışına, Trakya'ya, oradan da kim bilir belki ta Roma'ya uzanırdı. Fetihlerden zaferle dönen imparatorlar, sırtlarında Erguvani kaftanları ve paha biçilmez saçları, altın üzengili Erguvani eyali beyaz atlarının üzerinde, o kapının önünde muhteşem törenlerle karşılanır, ordular o kapıdan uğurlanırdı. Halk kendi konuştuğu dilde, Kirisai Pilai derdi o zafer kapısına. İlk bilimsel başarımı kapının 1. Theodosius değil 2. Theodosius'un zaferlerine adandığı tezini savunarak kazanmıştım. Tezimin doğru olup olmadığından hala emin değilim. Konu Bizans oldu mu hiçbir şeyden tam emin olamazsınız. Yeri anladım galiba. Yedi Kule Kapısı civarı olsa gerek. Ama oradan arabayla geçemeyiz abi. Sahil yolundan gidersen sana gösteririm uzaktan, dedi şoför. Sonra çevredeki sıkışık trafiğe aldırmadan kafasını arkaya döndürüp neresin abi diye sordu. Garip Türkçe'yi merak etmiş olmalıydı. Amerikalıyım dedim ama 13-14 yaşına kadar İstanbul'da yaşadım. Çocukluğum burada geçti. Sonra yolun hiç düşmedi mi? Türkçeyi bütün bütün unutmamışsın. İyi. İki defa geldim sonra. Ayasofya'yı görmek, bir toplantıya katılmak için bir iki günlüğüne geldim ama şehri dolaşamadım bile. İnşallah bu defa ben sanat tarihçisiyim. İnşallah sözcüğünü neredeyse 30 yıla yakın bir süredir kullanmadığım, duymadığım bu sözcüğü nasıl da birden hatırlayıverdiğime şaşarak keyiflendim. Şivem iyiden iyiye bozulmuş olsa da Türkçem hiç de korktuğum kadar kötü değildi. Kısa bir sürede hatırlardım çocukluğumun dilini. Şoför de beğenmişti zaten. Sonra adamın sorusunu düşündüm. Çalışmalarım gerektirdiği halde İstanbul'a neden daha sık gelmediğimi, Ravenna'dan Sicilya'ya, Rusya'dan Mısır'a kadar dünyanın dört bir yanında Bizans tarihinin ve ikonalarının peşinde koşarken ana durağa neden sık sık uğramadığımı, neden İstanbul'daki çeşitli üniversitelerden gelen teklifleri her birini bir bahane olarak reddettiğimi. İçime garip bir huzursuzluk, nedenini çözemediğim bir suçluluk duygusu yayıldı. Hayır, bunları düşünmenin hiç de sırası değildi şimdi. Önemli olan o kapıyı aramak için İstanbul'a dönmüş olmamdı. İyi, burada bol bol tarih bulursun. Tarihten başka bir şey yoktur, dedi şoför. Şoförün konuşkanlığından ve Türkçemi beğenmesinden cesaret alıp biraz da eğlenmek için bir öncekinden de tuhaf bir soru sordum. Altın kapıdan geçemiyorsak Erguvan kapısından da mı geçemeyiz? Erguvan kapısını bilmen gerek. Bu defa başını arkaya döndürmeden dikiz aynasından baktı yüzüme. Sen de kapıya meraklıymışsın abi, dedi. Kapısı nerededir bilmem ama Erguvan görmek istiyorsan Boğaz'a gideceksin. İstinye'den Anadolu Hisarı'na iki yaka baştan başa Erguvan. Erguvan mevsimi olduğunu unutmuştum. Nisan sonu, Mayıs başı geldi mi Beylerbeyi korusundaki eski ahşap köşke Erguvan seyretmeye giderdik. Orası babamın en çok sevdiği ama en az kullandığımız evdi. Koruluğun tepesine doğruydu. Yeri çok ücraydı, yolu sapaydı. Annem benim okulumun uzaklığını, evin bakımsız ve rutubetli oluşunu, oldukça serin geçen Nisan günlerinde iyi ısınmamasını, çevrenin yalnızlığını bahane eder, babamın ısrarlarına dayanamayıp gittiğimizde de hemen dönmek isterdi. Genç ağaçını özlerdi de ondan belki. Erguvanlar sık ağaçlarla çevrili bahçedeki masanın beyaz örtüsünün üzerine, annemin siyah saçlarına, omuzlarımıza yerlere dökülür, bahçenin yollarına erguvan çiçeğinden bir halı döşenmiş gibi olurdu. O kadar güzeldi ki, yere yatıp pembe mor çiçekleri avuç avuç yemek, karşısında çaresiz kaldığım güzelliği içime doldurmak isterdim. Şimdi havaalanından şehrin göbeğine, Bizans'ın kalbine doğru bir yanında Marmara Denizi, bir yanında yoksuldan çok salaş ve özensiz görünümlü binalar olan sahil yolunda Erguvan sohbetine dalmış giderken, İskenderiye'de imanın garip dükkanında sayfa kenarları tesipli bir el yazmasının arasında rastladığım gizemli dizeler, taksi şoförünün hatırlattığı Erguvan'a kesmiş Boğaz tepeleri, Beylerbeyi korusundaki Erguvanlı köşk ve Sultanahmet'teki otel arasında yüreğimle sezdiğim ama aklımla kavrayamadığım bir bağ olduğunu düşünüyordum. Dindar sayılmam. Belki Ortodoks Bizans dünyasının dinsel metinliğiyle bir araştırma nesnesi olarak bu kadar içli dışlı olmam yüzünden, belki ailem de pek dindar olmadığı için. İstanbul'dayken babam, sanırım azınlık psikolojisinin yarattığı tepki ve kimlik pekiştirme dürtüsüyle pazar sabahları hepimizi kiliseye sürüklerdi. Amerika'ya göçtükten sonra buna ihtiyaç duymadı. Çocukluğumdan, yani İstanbul'dan ayrıldığımızdan beri dini ayinlere sadece kendimin ve yakınlarımın evlenme, cenaze, vaftiz törenleri gibi zorunluluklar yüzünden gittim. Ortodoks inancı ile böylesine haşır neşir olmamın tek nedeni, seçtiğim dal ve büyük keyif alarak sürdürdüğüm araştırmalardı. Mistik bir yanım olduğunu da söyleyemem. Hatta beni kendisine neden rakip bellediğini bir türlü anlayamadığım, Bizans mimarisi alanında çalışan genç bir Amerikalı akademisyen bir toplantıda bu kadar modernist bir bakışla araştırdığınız konunun ruhunu yakalayamazsınız. Biçimlere takılıp kalırsınız demişti. Belki de haklıydı. Ama sadece Porta Orayı değil, Bizans surlarının bütün kapılarını yok edip anlamsızlaştırmış çevre yollarından, sahil yollarından, modern konutlar, gökdelenler, gece kondular, mezbeleler, eski cumbalı evlerle çevrili sokaklar ve binlerce yıllık tarihin anıtlaştığı, anıtlaştıkça efsaneleştiği, eşi benzeri olmayan yapılar ve yıkıntılar arasından aklımın değil, duygularımın ve sezgilerimin peşine takılmış Erguvan kapısına doğru ilerlerken bu defa konunun ve bütün konuların özüne, ruhuna ulaşacağıma inanıyordum. Şimdi bir süredir kapalı kaldığı için toz ve hafif rutubet kokan tek katlı küçük bir evin, eski, yıpranmış, derleme toplama eşyayla döşenmiş ama kendine özgü bir uyumu olan oturma odasında goblen döşemesi eprimiş geniş bir koltuğa gömülüp eski fotoğrafları incelerken şu birkaç gün içinde olup bitenleri anlamlandırmaya çalışıyorum. Fotoğrafları evde hem büfe hem de kitap rafı olarak da kullanıldığı anlaşılan ayaklı yüksek konsolun üstündeki tahta oyma kutunun içinde bulmuştum. Kartvizitinde emlak komisyoncusu yerine real estate uzmanı yazan, ben Türkçe sorular sordukça inadına İngilizce cevap veren, üstelik İngilizcesi hiç de fena değildi, özenli giyimli genç adamı evi gezdirirken, sahipleri bir ana kızdı, birkaç parça özel eşyaları var, kitaplar ve fotoğraflar, bir de eski bir kürk, eski giysiler falan. Bunları dolaplardan birine kaldırırsınız, geri kalan her şeyi rahat rahat kullanabilirsiniz. Öyle değerli eşya da yok zaten, demişti. Ev sahipleriyle görüşmem gerekip gerekmediğini sorduğumda, anahtarlar ve tüm yetkiler bende, kirayı banka yatıracaksınız, dedi. Deri evrak çantasından çıkardı vekaletnameyi ve kontratı, tığ işi dantel örtü serili yuvarlak masanın üzerine koyarken, bu eve bir daha döneceklerini sanmıyorum, diye ekledi. Başından geçen onca şeyden sonra ev sahibi hanım artık Türkiye'de sürekli kalmıyor. Ara sıra gelip gidiyor. Anneyi huzur evine yerleştirmiş diye duyduk. Yine de dönecek olursa önceden haber verecek. Zaten uzun kalmayacağımı, iki valizim olduğunu, ev sahibesi ne zaman dönmek isterse evi bırakabileceğimi söyledim. Ev sahibi hanımın başından neler geçmiş olduğunu sormamı bekliyordu sanırım. Ama hem yorgundum hem de tanımadığım insanların hayat hikayeleri şu anda beni hiç ilgilendirmiyordu. Eski ceviz masanın başındaki sandalyelere ilişip, real estate uzmanı genç adamla birlikte kontrat kağıdını doldurmaya başlarken, bu tip sandalyelere hezaren denirdi yanlış hatırlamıyorsam, dedim. Türkçe bilgimi adamdan çok kendime kanıtlamaya çalışarak. Süper, dedi genç emlakçı. Bu kelimeyi nereden buldunuz? Ben de duymuştum ama konuşurken bulup çıkaramazdım. İlk kez Türkçe konuşuyordu. Çocukluğum İstanbul'da geçti. Babam antikacıydı. Kule dibinde atölyesi vardı. Oraya eskiciler bu sandalyelerden getirirlerdi. Babam hezaren ustalarının azaldığından, eski çengene ustaların da çocuk yetiştiremediklerinden, hayır, çocuk değil neydi? Çırak mı? Evet, çırak demek istedim. Ustaların artık çırak yetiştirmez olduklarından yakınırdı. Şimdilerde antika eşya para ediyor. Zenginler arasında eski antika eşya modası var. O yüzden bu işlerle uğraşanlar da arttı. Ya siz profesör, sizin işiniz nedir? Ben de bir çeşit antikacı sayılırım. Eskiyi araştırıyorum. Bizans sanatıyla tarihle ilgileniyorum. Anladığından çok emin değilim. Yine de anlamış görünmek ve bilgisini göstermek için etkilenmiş gibi yaptı. Çok güzel. Okulda tarihle başım hiç hoş değildi ama emlakçılığa başladıktan sonra köşklerle, yalılarla falan ilgilenmek gerekince tarihin önemini kavradım. İş adresi olarak ne yazacağız kontrata? Amerika'daki enstitünün adresini verdim. Yine çok etkilenmiş göründü. Wow, süper diyerek belli etti hayranlığını. Hiç itiraz etmediğim, uygun olduğunu söylediğim kirayı ve depozitoyu da yazdıktan sonra kontratın ilgili satırına evin adresini yazarken bir an duraksadı. Türkçe, has be, yine yanlış yapıyordum diyerek ilk üç harfin üstünü çizdi. Kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Çocukluğumdan hatırladığım has siktir küfrünü yeniden duymak kadar kibar görünmeye, Amerikalı profesörü İngilizce bilgisini göstermeye gayret eden genç adamın boş bulunup aslına dönmesi de eğlendiriciydi. Bunu kendisi de fark etti sanırım. Hep unutuyorum, dedi Türkçe devam ederek. Sokağın adı 2 yıl önce değişti. Şehit İrfan Sokağı oldu. Yanlış yazıp da üstünü çizdiği 3 harfe takıldı gözüm. Erg. Daha önce neydi diye sordum içimde garip bir sezgiyle. Eskiden Erguvan Sokak'tı. Aslında ben de bu semtin çocuğuyum. Sokakların yeni adlarına bir türlü alışamadım. ''Ne?'' dedim şaşkınlıkla. ''Ne sokağı dediniz?'' ''Erguvan Sokağı. Bu mahalle 1950'lerde kurulmuş. Biz epey geç taşındık buralara. Ama iyi hatırlıyorum, benim çocukluğumda bütün sokakların adları çiçek ve ağaç adlarıydı. Biz Leylak Sokak'ta otururduk. Şimdi bir olarak kullandığım 2 katlı evde. Burası da Erguvan Sokak'tı. Ama sanmayın ki Erguvan ağacı vardı buralarda. Bir tek bizim sokakta. Sonradan adına uysun diye Leylak dikmişler.'' Bir de Gül Sokak'ta oturanlar bahçelerinin sokak tarafındaki çitlerine sarmaşık gülleri dikmişlerdi. Erguvan Sokak, inanılır gibi değil. Evet, inanılır gibi değil gerçekten. Tutup Şehit İrfan Sokak yaptılar adını. Neden biliyor musunuz? Ayrılıkçı örgütle savaşta ölen bir yedek teminin dedesi oturuyormuş bu sokakta da ondan. PKK nedir biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Şehit neydi? Savaşta ölen demek. Yani din için veya vatan için ölen. PKK'yı duymadınız mı Amerika'da? Ah evet, şehit denir tabii. İnsanın dil merkezi ne tuhaf çalışıyor. PKK'yı bilmiyorum ama Türkiye'nin doğusunda Türklerle savaş olduğunu biliyorum. Ben siyasette pek ilgilenmem. Aklımın tümüyle Erguvan Sokak'ta olduğunu anlattıklarını beni hiç ilgilendirmediğini söylememe gerek yoktu. Tamam, biz işimize bakalım profesör dedi. İngilizce konuşmaya başlamıştı. Bunun beni yeniden dışlamasının, hezaren sözcüğünü bilmemden duyduğu şaşkınlık ve memnuniyetle bir an unuttuğu yabancılığımı hatırlamasının bilinçaltı ifadesi olduğunu düşündüm. Öğrenmem ve hatırlamam gereken çok şey var galiba dedim. Zamanım olacak sanırım. Demek sokağın eski adı Erguvan Sokak'tı. Evet öyleydi. Her şey değişti. Bay kontrata biraz önce yazdığı adımı okumaya çalışıyordu. Zakharakis dedim. Theo Zakharakis. Evet, Bay Zakharakis. Sokakta eski haliyle kalmış tek evde burasıdır. Semti tanıyınca göreceksiniz. Villa tipi küçük evlerin hepsine kat çıktılar. Neyse ki tek kattan fazla izin verilmedi. Başka semtleri görseniz hep apartmanlar dikildi eski evlerin yerine. Tabii benim işime geliyor. İş hacmim ve kazancım artıyor. Ama yine de üzülüyor insan. Benim çocukluğumda bile çok güzeldi buralar. Bahçeler içinde, sakin, küçük evler, komşuluk falan. Anneannem anahtarlarımız kapıların üstünde dururdu diye anlatır eski halini. Ben o zamanlara yetişemedim tabii. Şimdi oturan az kaldı semtte. Evlerin çoğu yıkılıp yeniden yapıldı. Hemen hepsi de iş yeri olarak kullanılıyor. Başka bir isteğiniz yoksa ben gideyim artık. Emirlerinizi beklerim. Oldukça yüklü bir para olan komisyon ücretini ödeyip teşekkür ettim. Yalnız kalmak için sabırsızlanıyordum. Erguvan kapısı Erguvan sokakta değildi kuşkusuz. Konstantinopolis'in en fazla büyüdüğü, yayıldığı, surların en geniş sınırlarına ulaştığı dönemlerde bile buralar kentin dışında çok uzak kırlar sayılırdı. Ama yerleştiğim otelde garip bir rastlantıyla karşılaştığım Türk meslektaşımın tanıştırdığı genç kadının tavsiyesiyle bulduğum bu evle aradığım şeyin ilişkisi bir süredir tuhaf işlemeye başladığını sezdiğim kafamın yarattığı bir yanılsamadan ibaret değildi. Bunu kesinlikle biliyordum. Profesör Mete Ünsalan'la yıllardır tanışırız. Birbirimize küçük adlarımıza seslenecek kadar yakınlığımız vardır. Amerika'da ve Fransa'da birkaç sömestr aynı üniversitelerde ders vermiştik. Kalıplaşmış klasik yorumlara iltifat etmeyen, yaratıcı düşünceler peşinde koşan, kendini sadece ilgili olduğu alanla sınırlamayan, ufku geniş, parlak bir Bizansçıydı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki bilimsel toplantılarda, sempozyumlarda sık sık karşılaşır, birbirimizden hoşlanırdık. Türkiye'li bir Rum olmamın, Türkçe konuşabilmemin, ortak anı ve değerleri paylaşmamızın, benden yaşlı olmakla birlikte, onun çocukluğu da Büyükada'da geçmişti, bir sürü Rum arkadaşı vardı, babaannesi Girit kökenliydi, bunda payı vardı sanırım. İstanbul'a gelip üniversitede ders vermem için çok uğraşmış, sonunda sen de Türk düşmanı olmuşsun diye şakalaşarak pes etmişti. Belki de mesleki bir kıskançlıkla bana çok yardımcı olacağını bildiğim halde İstanbul'a geleceğimi ona haber vermemiştim. Erguvan kapısını bulma şerefini sadece kendime saklamak istemişim, belki de. Beni hayal kırıklığına uğratmayan, oteldeki zarif döşenmiş ferah odaya yerleşip duş yaptıktan sonra 7 saati bulan zaman farkının ve uzun uçak yolculuğunun verdiği halsizliği yenebilmek için küçük bir içki almak istedim. 4 yanı camla kaplı limonlukta, kuytu bir köşede, çiçek açmış limon fidanları arasındaki küçük masayı gözüme kestirdim. Garsona bol buzlu bir viski ısmarladım. Saat kaçtı bilmiyorum. Güneşin son ışıkları, limonluğun camdan duvarlarında soluk, sarı ve eflatun pembe izler bıraktığına göre akşamüstü 6-7 olmalıydı. İlkbahar akşamüstüsünün dinginliği, havada uçuşan belli belirsiz limon çiçeği, mimoza ve yasemin kokuları içime belliğimi zorlayan bir deja vu duygusu yayıyordu. Ben bu anı, bu anları çocukken Büyükada'daki köşkün limonluğunda aynen böyle yaşamıştım. Geniş bir kamireyi yandıran camlı serada limon fidanları, egzotik bitkiler, güller ve beyaz zambaklar vardı. Filmlerde gördüğü bembeyaz giysiler içindeki o gizemli, hüzünlü güzel kadınlara öykünen annem, yürüdükçe etekleri dalgalanan beyaz elbiseleri ve beyaz eldivenli elinde çiçek makasıyla bir saksının ötekini, bir fidandan diğerini kelebekler gibi uçarak gider, zambak ve gül toplardı. Babam, sanırım sırf güzel karısında doyasıya bakmak için gelirdi limonluğa. Bir köşedeki hazır koltuğa oturur, dakikalarca hiç konuşmadan sevgi ve hayranlık ve özlemle karısını seyrederdi. her gece yatağa birlikte girdiği yanı başındaki karısına bu kadar özlem duyan, bu kadar aşık bir adam görülmemiştir. Böyle anlarda annemi gizli odanın loşluğunda, o adamın altında mermer bir antik heykel gibi çırılçıplak gördüğümden beri kurtulamadığım utanç ve günah duygusunu çok yoğun hissederdim. Ağlaya ağlaya babama sarılmak, ona sevgimi göstermek gelirdi içimden. Güllerden zambaklara atlayarak, sanki başka dünyalardan gelmiş, her an kaçıp gitmeye hazır, kırılgan ve ulaşılmaz bir yaratık gibi çevremizde uçuşan anneme karşı duygularım ise öfke ve nefret değil, tıpkı babam gibi hayranlık ve özlemdi. Profesör Ünsal'ın çınlayan kahkahasını, büyük adadaki limonluğun kokularıyla çevremdeki limon çiçeklerinin ve güllerin kokularının karıştığı o dejavu anında duydum. Bu kahkahayı ne unutmaya ne de bir başkasıyla karıştırmaya olanak vardır. New York'ta, Columbia Üniversitesi'nin koridorlarında veya Moskova'da Bizans sanatında Ortodoks'un özgün çizgileri sempozyumunun kahve molalarında nasıl çınlıyorsa öyle çınlıyordu sesi. Kahkahanın yükseldiği anda beşgen biçimindeki limonluğun karşı köşelerinden birindeki masada genç bir kız, bir delikanlı ve orta yaşlı, sakallı bir adamla oturmuş sohbet ediyordu. Sırtı bana dönüktü. Onun sesinden olduğu kadar cüsseli, heybetli sırtından da tanıdım. Bir an yerimden sessizce kalkıp Mete'ye görünmeden gitmeyi düşündüm. Konuşacak halim yoktu, yorgundum. Üstelik de buraya neden geldiğimi, neyin peşinde olduğumu anlatmaya şu an hiç istekli değildim. Önümüzdeki günlerde nasıl olsa arayacaktım onu. Birinci ayrımın sonu.